Sevgili seyircilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. Efendim geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, Mesnevi ile İlahi Aşk özel bölümüyle huzurlarınıza gelmiştik. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni anmış ve çok kıymetli bir talebesiyle İzzet Hocamızla beraber olmuştuk. Öncelikle hocamıza gıyabında tekrar teşekkür edip programla alakalı bizlere yollamış olduğunuz teşekkürlere de peşinen toptan hepsine biz de hürmetlerimizi, teşekkürlerimizi sunalım. İnşallah böyle güzellikler hayatımızda her daim olur. Program bunlardan bir ufak parça, küçük bir numune olmuştu. Kıymetli izleyicilerimiz, 3 aylara girdik. İnşallah 3 ayların nefesi, rahmeti, o güzelliği de üzerimizdeyken biz bu ilahi aşk yolculuğuna bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Muhabbette kalmıştık aslında. Hazreti Pir dünle beraber gitti cancağızım. Hep yeni şeyler söylemek lazım der hocam. Böyle meşhur da bir söz var.
Meşhur bir sözdür ama herkes bunu söyleyerek aslında hep aynı şeyi söylemiş olurlar.
Eyvallah.
Hazreti Pir'in kastettiği bu değildir. Yani artık bugün yeni şeyler söylemek lazım cancağızım sözünü. Biz birçok anma, efendim, yad etme toplantısında duyarız.
Eyvallah.
Yani yeni bir şey söylemezler. Bunu söyleyip yine ileriye tehir ederler. Hani Baba Erenlerin Ramazan yarın unutmayayım demiş. Bir kağıda yazayım bunu unuturum. Yarın Ramazan hocadan duymuş. Başucuna koymuş. Yarın Eyvallah. Ramazan. Uyandıkça bakıyormuş. Yarın Ramazan. Tamam unutmayayım diyormuş. Bir daha bakıyormuş. Yarın Ramazan. Sonra tabii bayram olmuş, davullar çalıyor. Hanımına demiş ki, yani ne oluyor, düğün alayı mı geçiyor, ne bu davullar? Ne olacak herif demiş, Ramazan'da oruç tutmadın demiş. Bak geldi, şimdi bayram demiş. Aa, ne çabuk geçti mübarek demiş. Şimdi biz de hep yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyerek aynı şeyleri tekrarlıyoruz.
Eyvallah.
Mesnevi manevi sohbetlerinde bakın 700 senelik geçmişine bu manevi miras herhalde bugüne kadar geldiyse daimi olarak cemaatinin, kendi mensuplarının, bir şekilde Mesnevi'ye gönül veren insanların gayretleriyle cemiyetin ihtiyaçlarına göre konuşmasıyla bugüne kadar gelmiştir. İşte Tahirül Mevlevi Hazretleri.
Eyvallah.
Bakıyorsunuz bir dönemin imanını kurtarmıştır. Mesnevi şerhini anlatırken hac, zekat, namaz, birçok fıkhi meseleyi, birçok itikadi meseleyi, Rafiziliği, efendim Şia'yı, Mutezile'yi, Cebriye'yi, pozitivist görüşleri, felsefeyi hepsini izah etmiştir. Mesnevi manevinin bugünkü insana nasıl aktarılması gerektiğine kafa yormuş, yeni şeyler söylemiştir. Aynı zamanda da Mesnevi manevinin muradı olan ilk önce imanı kurtarmak, ilk önce insanları ehli sünnete sevk edip ehli sünnet vel cemaat yoluna talip kılıp sonra da onları ahlak-ı Muhammediye'ye uygun muhabbetle Allah Resulü'nün ahlakına kavuşturmak gayesi vardır. Mesnevi'nin içerisinde bundan başka şey arayan kişi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin tabiriyle ve beyanıyla kendisi o sözden de o sözü söyleyen kişiden de bizardır.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla yeni şeyler söylemek lazım ama tabii siz bir hile yaptınız. Programa girerken şöyle bir dokundurdunuz, 3 aylar dediniz. Sonradan da hemen programa geçtiniz. Yani suçu benim üzerime atacaksınız. Ben şimdi 3 aylardan bahsedersem. 3 aylardan bahsetmeyelim uzun uzun fakat hatırlatalım.
Buyurunuz.
Eski şeyleri de tekrarlamayalım. Geçenlerde yine bu kanalda, bizim kanalımızda Faruk Başar hocamızın böyle bir 10 dakika programın tekrarını seyrettim. Orada Regaib Kandili'ne ait bir mevzu konuşuyorlardı Allahu Alem. Başına yetişmedim. Hoca çok güzel bir şey söyledi orada. Yani buradan hocamıza da hürmetlerimizi arz ederiz. Yani buyurdu ki kandiller bugünler bilinme kutlanmasın etmesin böyle bir şey demiyoruz dedi. Zaten sosyal bir gerçek dedi. Fakat dedi şu da unutulmasın dedi. Bu dini ritüel gibi yapılmamalı. İbadetin farz, sünnet, vacip, müstahap kısımları bunlar iyi akla kaldırılmalı. Şu da unutulmamalı ki belli ritüelleri yerine getirmek, adet olarak bir şeyleri yapmakla bir vakit sabah namazını vaktinde eda etmek arasında bile fersah fersah fark vardır dedi. Çok hoşuma gitti bu söz. Yani hakikaten Faruk hocamız Allah razı olsun cemiyetini gözeterek, böyle yukarıdan baka baka höt höt diyerek değil, insanımıza da önem vererek, kendisinden evvel gelmiş ulemaya da hürmet ederek konuşuyor. Allah razı olsun. Gönlüm çok şey yaptım hocamızı seyredince.
Eyvallah.
Buna ilaveten şunu da söyleyeyim. İlaveten değil de hocamızın sözü muhakkak evvelce de anlatmıştır. Bendeniz kısa bölümünü seyrettim. Şunu, bunu da ilave edelim, hatırlatmış olalım tekrar. Tabii bu günler ve geceler bir fırsattır. Ne kadar alim denilecek kıvamda insan varsa, muhakkak surette, yani itikadi açıdan bozuk değillerse, bugünün uzantıları da var şu anda ilahiyatta, Mutezile mezhebine mensup insanlar var. Farklı şekillerde efendim itizal görüşüne sahip olan, kendilerine göre metni öğrendikleri halde nuru ve ruhu Muhammed'den alışveriş yapamayan, metinde cengaverlik göstermeye çalışan insanlar var. Yok değil. İnsanımız bunları bilmiyor tabii. Mutezile'yi bilmiyor.
Eyvallah.
Halbuki bu evvelce başarılı olmuş bir programdır. Yaygın bir eğitim kurmak için bir zamanlar kullanılmıştır. O yaygın öğretim ve eğitim kurumlarını başarmanın getirdiği cüret ve ucupla sanki makbul bir görüşmüş gibi de İslam medeniyetimizde maalesef bir çıban gibi yerini almıştır.
Mutezile.
Mutezile mezhebi. Yani medreseler açmışlardır. Birçok efendim okullar açmışlardır. Birçok İhya, ilim öğretmek, metin öğretmek hususunda çok sistematik olarak çalıştıkları için diğer sistemler, nizamlarla alakalı aradan böyle seçilecek bir kıvama gelmişlerdir. Fakat bu başarıları onları kendinden evvelkileri dinlememek belasına sürmüş. Adetle, örfle ve daha doğrusu medeniyetimize uygun ve vahye uygun insan tipinin ortaya çıkmasına hiç itibar etmeyerek ve Efendimiz'i de sanki devre dışı bırakarak, Kur'an kendilerine gelmiş gibi muamele ederek ve kendileri sanki dinin yegane sözcüleriymiş gibi düşünerek farklı bir yola sapmışlardır. Bu anlattığımı dini tarihimizde ve dinler tarihinde ancak bunu o zamanın sosyoloji, psikolojisini değerlendirerek görebiliriz. İşte onlar kul, fiili yapmadan Allah bilmez. Evliyanın kerameti yoktur. Hatta peygamberin mucizeleri de anlatılmamalı. Peygamberin şanını düşürüyor bunlar falan gibi görüşler yeni çıkmış şeyler değildir. Yani bu çok eski bir kabak cinsidir. Çok eskiden beri şeydir. O zamanın şeyleri belki marjinal kalıyorlardı ama kudret ellerindeydi. Belki sermaye hükmediyorlardı. Belki veziri vüzerasını tanıyorlardı. Bir şekilde kendi kabahatlerini geçmişe yüklemek de kolay olduğu için bu yolu seçenlerden biridir. Tabii bunun daha uç noktaları da, tamamen hepinizle bağımızı koparalım da şöyle bir rahat nefes alalım tarzında Vehhabiler de şeyi almıştır. Yani bu bayrağı kendilerine göre farklı yerlere taşımışlardır. Bir yere bayrak dikmişlerdir ama diktikleri yer vatan değildir. Çok acayip bir yere dikmişlerdir o bayrağı. Bataklığa dikmişlerdir yani. Fethedilmesi gereken burçlarla hiç uğraşmamışlardır. Hep Müslümanları birbirine düşürmüşlerdir. Şu anda da öyle değil mi?
Ve bütün bunları da İslam adına yapılıyor olması...
Şu an böyle değil mi?
Eyvallah.
Şu anda hiç kimse fuhşiyatın kol gezdiği yerlere hükmetmek için bunları yapmıyor. Birçok işgal altında bulunan ülkelere hizmet etmek için bunu yapmıyor. Zaten kendi imtihanını bir şekilde başarmış... Şöyle bir nefes almak için elhamdülillah İslam'ımızı kurtardık diyen insanlara durun sizi irşad ederim diyorlar. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan hiçbir muzafferiyet gösteremiyorlar. Hala istihza ettikleri gönül insanlarının elinde. Sufileri, gönül insanlarını, muhabbetle Allah yoluna giden insanları tanımayan birçok cemiyet, cemaat ve şu andaki fikri akımlar aslında hep bu saf gönüllüler sayesinde besleniyor ve beslenmekte. Bunları küstürürlerse Allah onlara hiç ümit etmedikleri bir izmi ihlali yaşatacaktır. Muhakkak surette. Bu millet, bu insanlar, bu gönül insanları aman hizmet mi yapıyorsunuz gidin, aman şöyle mi okutuyorsunuz verin. Hiç hinlik düşünmez. Fakat elbet bazı şeylerin kendiliğinden veya Allah tarafından zulüm haddi aşınca, gayretullah'a dokununca elbet bunun da hesabı sorulacaktır. Eyvallah. Şimdi buradan geldiği nereye? Bize de kızacaklar. İşte Recep-i Şerif, işte 3 aylar insanlar için bir fırsattır. Muhasebe-i nefis için bir fırsattır. Bu aylarda, bu günlerde insan kendisini düzeltmek için, nasıl hani yaz geliyor, kilolarımızdan kurtulalım diye bir kampanya başlatılıyor. İşte 3 aylar geliyor. Hadi bir toparlanalım ya. Yani Ramazan mevsimine güzel girelim. Yani fit olalım diyorlar ya. Ne kısmını atalım, fitne olmayalım, fit olalım yani. Düzgün bir biçime girelim, şekle girelim. Bunlar bir fırsattır. Allah'ın lütfettiği fırsattır. Söz şuradan açılmıştı. Tam virgülü şurada koymuştuk ve 2 sayfa konuşmuştuk. Ne kadar İslam alimi gelmişse dedik.
Eyvallah.
Alim olarak ehli sünnet ve cemaatten sayılan ne kadar İslam alimi gelmişse 3 aylara, Recep-i Şerif'in ilk cumasına, Miraç'a, Berat gecesine, Ramazan günlerine, Kadir gecesine muhakkak surette dikkat çekmiş ve itibar etmişlerdir. Ulemanın ihtilafı şurada olmuştur. Bu günler niye önemlidir? Şundan mı, bundan mı diye. Eyvallah. Ama hepsinin ittifakı bu günlerin önemli gün olduğu hususudur. Dolayısıyla biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ana başlıkta açtığı, bir ana başlıktır o. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan. Ya Rabbi bize Recebi ve Şaban'ı mübarek eyle, bize eyle. Zaten mübarek çünkü. Barik lena, bizim hakkımızda mübarek eyle ve Ramazan'a bizi ulaştır. Efendimiz bu üst başlığı açmış, cahiliye döneminden beri gelen Recep ayına, Şaban ayına hürmet mevzunu da bu noktada toparlamış ve ondan sonra da artık bize o mübarek kılma faaliyetini de Allah mübarek etsin. Güzel güzel nasıl tebrik ederseniz bu çerçeve içerisinde yapın dercesine bizi Ramazan'a, bayrama hazırlamıştır.
Eyvallah.
Hocam, mesele o, bu kadardır.
O beyitlerin hemen evvelinde şöyle bir şey daha var. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş diye bir ibaresi de var yine Hazreti Pir'in. Bu mevsimler aynı zamanda şöyle de bir tesiri var mıdır? Muhakkak ki herkes kendi içinde bunu cevabını verecektir ama insan Allah'la olan ilişkisini, yani kulluk vazifelerini, vazife olarak değil ama sadece o muhabbetle nasıl yapacağını da, Hazreti Peygamber'e olan hem salatü selamını hem de o ümmeti olma bilincini, hani o bilinç kelime, tırnak arasında bilinç kelimesini kullandım. Bu aylarda belki yeniden gözden geçirip, ta en başından inandım ama neye inandım, iman ettim ama neye iman ettim. Bu mevsimler böyle bir efendim, bakın, geri dönüşte yaptırır mı hocam?
Şimdi böyle ahkam kesiyor diyecekler ama yanlış söylediğimi iddia eden varsa buyursun konuşalım. Delilleriyle konuşalım. Recep ayında bir adam, ben cami dolaşılması, ibadet edilmesi hususunu küçümsemiyorum. Fakat ehem mühim meselesi var. Lazım elzem meselesi var. Şimdi bir insan amentüsünü bilmiyorsa, hayatında hiç okumamışsa, hiç öğrenmemişse, kalkıp Regaib Kandili gecesinde oturayım, ben bugün şu an şu saatte, ya şu ilmi halimi bir öğreneyim. Âmentü billahi diyorum. Hangi Allah'a inanıyorum ben?
Eyvallah.
Ya şu Efendimiz'i bir öğreneyim. Tamam, Hazreti Muhammed diyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid okutuyorum, bilmem ne yapıyorum ama Mevlid de dinliyorum. Ya benim ilmi halim neymiş? 10 sayfa değil. Hiç okumayan adam otursa, bunu böyle dikkatli bir şekilde öğrenmek için ibadet yapsa. Ulemanın rivayet ettiği hadis, geceyi ibadetle geçirmesinden eftaldir.
Eyvallah.
Yani öğrenmek için fırsat. Ben Kur'an bilmiyorum ama benim bu gece bir şey yapmak istiyorum. Hadi gidelim, arabaya atlayalım, cami dolaşalım. Oh ne güzel ihya ettik. Yo, Kur'an bilmiyor musun? Aç eline elifbayı. Kur'an öğrenmek için ilk adımını Recep'te at. Elifbayı ezberle. Orada alfabe ezberlemiyorsun ki. İngilizce ABC değil ki bu. Kur'an öğrenmek için elif diyorsun. Her elif deyişinde Allah bir melek indiriyor. Allah bir melek yaratıyor. Senin için istiğfar ediyor. Otursa bir adam Recep ayında Kur'an'ı öğrenmek için günde bir saatini verse, geceliğin nafile ibadet yerine, farz ibadet değil ama nafile ibadet. Kalkıp tesbih namazı kılacağına mesela. Kur'an'ı ben nasıl mümin olarak okuyamam ya? Ben bu elhamdülillahi rabbil alemini ben satırda görürüm de nasıl okuyamam ya? Bunun acısını hissederek elif b, elif b t, s cim ha hı diye hecelese nafile ibadetinden daha yüksek.
Eyvallah.
Yani bizim hocalarımız Allah razı olsun bunu anlatmaları lazım. Bırakın bu işleri. Hiç önemi yoktur. Recep de yoktur. Şaban da yoktur. Ramazan'da zaten işte Kur'an indi diye. İşte bunu yapma hoca. Ama efendim bildiğiniz gibidir. İnsanlar örfe bilmem neye çevirdi bu işi. Sen anlat. Sen anlat ne diye duruyorsun burada? Yani kaza yapıyor diye daha evvel misalini vermiştik. Siz koskoca bir ana yolu Ankara İstanbul yolu arasında kaza oluyor diye. Ya kapatıyoruz yolu der misin? Hangi ahmak bunu yapar? Hangi ahmak bunu yapar? Velev ki biraz zikzaklı yapmış olsun da. İşaret koyar. Aydınlatmalar koyar. Tüneller kazar. Bir şey yapar. İslah eder. Uyarıcıları ikaz, affedersiniz, sürücüleri uyarır, ikaz eder. Vazifesi odur. Toptan ortadan kaldırsa, şey gibi bu. Memur meselesini çözmek için bütün memurları işten çıkartmak gibi. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani İslam'ı budaya budaya Buda haline getirdiler zaten. En sonunda Budistler daha çok kendilerini Müslüman zanneder hale geldi. Yani bu çatışmayı bilerek yapılmıyorsa bu kadar isabetli bir hıyanet olamaz. Bu çatışma bilerek yapılmıyorsa tesadüfen olduğunu düşünüyorsak göz göre göre yapılan bir ihanet ancak bu kadar başarılı olabilirdi maalesef. Eyvallah. Bu çatışmayı yaşatmamak lazım. Bizim Mesnevi Manevi'nin şöyle açın baştan beri konuştuklarımızı. Bakın şu saate kadar biz Hazreti Mevlana'yı övmedik bile. Zaten Hazreti Mevlana'nın övülmeye ihtiyacı yok. Hatta büyüklerin şeyi var. Bazı kişiler böyle atıp tutuyor. Hazreti Mevlana'ya hakaret edilirken nasıl dayandı öyle? Utanmaz cevap vermedi falan diyor ama bir şeyi unutuyorlar. Koskoca pirlerin kitaplarını okusunlar da öğrensinler. Bize hakaret edildiğinde bizi savunmayın. Biz hakkınızdan geliriz diyor. İmkanınız varsa meclisi terk edin diyor büyükler. Neden? Ben Cenab-ı Pir'i savunacak kadar ilmim olsaydı zaten bugün yani Kasımpaşalı'nın dediği gibi biz Esrah'tan Allah deseydik bizi kimse yakalayamazdı demiş ya İnönü zamanında savcıya zikir yapıyorlarmış. Biliyor musun hikayeyi?
Yok hocam meraklandım şimdi.
Zikir yapıyorlarmış Külhan Beyleri hepsi bıçkın böyle Kasımpaşa'da bir eski bir şey var zaviye var. Orada Allah la ilahe illallah falan diye zikrediyorlarmış. Tabi bırak sen Kur'an okumayı zikir yapmayı yanında Osmanlıca kitap olsa hapise atıyorlar. Risale-i Nur olsa hapisi boyluyorsun. Yani böyle bir devir yaşamış bu Türkiye. Ama tabi balık kadar bile hafızı olmadığı için alık alık bakılıyor. Açsınlar baksınlar. Gazetelere baksalar yeter. Sadece gazetelere baksalar yeter. Yakalamışlar hemen nöbetçi mahkemeye sevk etmişler. Sormuş işte hakim, savcı neyse. Öğrenmemiş siz. Ama adamlar böyle topukların arkasına basıyorlar. Böyle seyrediyorlar falan hakime. Kafalar böyle yamuk şey. Siz şimdi bayağı demiş böyle korkmadan etmeden Esrah'tan oturup Allah Allah diye zikir mi yaptınız demiş. Cesarete bak ulan demiş adam. Bir dakika demiş Külhan Bey ayağa kalkmış böyle omuzundan da ceketi böyle. Onu düzeltelim demiş falan. Ne oldu demiş. Esrah'tan Allah deseydik bizi feriştahı yakalayamazdı demiş. Biz zaten Esrah'tan Allah deseydik bugün bu programda olmazdık belki. Başka işlerle meşgul olurduk. O büyükleri zaten savunacak durumda değiliz biz. Onlar kendilerini savunurlar. Öyle dışarıdan atıp tutmakla da olmaz. Çıkıp ortaya konuşmakla olur bu işler. Kenardan laf atmakla, insan beğenmemekle de olmaz. Artık yeter. İnsanlarımızı harcaya harcaya cemiyetimize insan yetiştiremediler. Bu beladan kurtululmalı bir an önce. Bakın programın başından beri biz Hazreti Mevla'yı mı anlatıyoruz? Sırat-ı Müstakim'i mi anlatıyoruz? Yoksa bir tarikin bir pirini mi anlatıyoruz? Hoş, o tarikin pirini de anlatsak aynı caddeye çıkar. Hiç lafım yok. Açsınlar baksınlar bütün programlarımıza. Ahlak-ı Muhammediye'den başka bir şey anlatmıyoruz. Ve günümüz insanına yeni bir şeyler söylemek için konuşuyoruz.
Eyvallah.
Ara mı geldi?
Yok hocam, var biraz daha vaktimiz.
Çok böyle mahzun bir şekilde eyvallah dediniz. Padişah Cari hikayesi. Bari araya böyle gidelim. Şimdi Padişah Cari hikayesini hatırlatarak gidelim ki arkadaşlarımız inşallah ona göre daha sakin bir kafayla dinlesinler.
Eyvallah.
Nedir? Padişah Cari hikayesi. Henüz fıtratı, Allah Teala'nın kendisine verdiği fıtratı bozulmamış. Çok ciddi darbeler almamış. Anormal hastalıklara maruz kalmamış. Kibir gibi, haset gibi, küfür gibi, şirk gibi böyle durumlara maruz kalmamış. Nispeten muhafaza etmiş. Dünya ile alakalı şehveti, nefsi ile alakalı şehvani duyguları var. Akıl nispeten yerli yerinde. Nefis, ruh daha birbirine çok karışmamış henüz. Böyle bir insan nasıl eğitime girer? Nasıl seyri süluka girer? Padişah Cari hikayesi bunu anlatmaktadır.
Hocam bu yepyeni bir tarif oldu.
Yok, aslında bu tarifi kısmen verdik de bu kadar üzerine durmamıştık.
Eyvallah.
Gelen mailler sebebiyle bir daha izah etmek durumunda olduk. Yani Padişah Cari hikayesi niye başlamıştır? Padişah Cari hikayesi Mesnevi'nin anlattığı seyri süluku ve buna konu olan insanı anlatırken en önce bir normal insandan bahsetmez misiniz? Eğitim. Çocuk otistik değil, otizm. Allah bu arada bu hastalığı çeken kardeşlerim bizi kolaylıklara inşallah çıkarsın. Amin. İşte türlü türlü hastalıklar var. Fakirlik var, fakirlikten okuyamamak var. Öğrenme zorluğu var, geri zekalılık var, aşırı hiperaktif olma, ileri zeka var. Bir sürü şey var. Ama bunları böyle kenara ayırırsın ve dersin ki yani genelde 6-7 yaşında bir çocuk şu şekilde okumalı, şöyle çizgiler çizebilmeli, müfredatı da ona göre dersin.
Eyvallah.
Aynısını Hazreti Pir yapmıştır. En önce bir ilan etti ve sonra dedi ki ey çocuk, ey oğul, ne zamana kadar altın gümüş biriktireceksin? Bu sevdan ne kadar sürecek seni? Daha bıkmadın mı oyundan? Kopar zincirlerini ya. Şöyle bir hür ol. Eğitimi almayı hürriyet olarak anlattı Hazreti Pir. Bunu yazın. Öyle tipler vardır ya, yaşlanınca böyle konuşacağız herhalde. Allah hayırlısıyla göçmeyi de nasip eylesin. Çok kalınacak bir yer değil aslında da. Allah hayırlısıyla daha fazla satmaya yemeden hayırlısıyla göçmeyi nasip eylesin. En önce orada ey oğul zincirlerini kır derken Hazreti Pir beyan ediyor ki eğitim almak hürriyettir. Çünkü bir şey anlatıyor burada. Yani beni dinliyorsan şu anda sen, öyle diyor zat. Yani böyle kendimi gösteriyorum, haşa. Yani Hazreti Pir diyor ki beni dinliyorsan şayet anla ki sen zincirlerinden kurtuldun. Bu aynı zamanda seyircilerimize bir müjdedir. Bu sözler onlara zevk veriyorsa eğitilmeyi, manevi terbiyeyi seviyorlar demektir. Aynı zamanda hür olduklarının işaretidir. Henüz daha tam nefis ve şeytan onları tam böyle zincirlere almamış. Koparabilmişler. Ya hayattan yedikleri zılgıt, sadme, ihanetten dolayı ya başka şeylerden dolayı. Bıkmışlar belki de hayatta. Ama dinliyorlar. Ey oğul, ne zamana kadar böyle altın gümüş biriktirme derdinde olacaksın? Zincirlerini kır. Eğitimi, bak nasıl anlatırlar eğitilmeyi, bize bu modernist akım, modernist zihniyet, eğitilmeyi bir kölelik olarak anlatır. Hazreti Mevlana'nın 19. beyti, eğitim almayı bir hürriyet olarak kabul eder. Nasıl anlayacak bunlar Hazreti Mevlana'yı? Hayır der, bir insanın zincirinden kurtulabilmesi için şuurlu, idrakli ve ilim sahibi olması lazım. Terbiyeyi almayan bir kişi nefsinin esaretindedir.
Eyvallah.
Hani bazı böyle ulusalcılar falan diyor ya, biat rejimi, biatla insan ne kadar hür olur? Biat etmeyen yoktur. Herkes bir yere müntesiptir. Kimisi nefsine intisaplıdır. Kimisi ruhuna, kimisi aşkına, kimisi mürşidi kamile. Kimisi borsaya intisaplıdır. Kimisi parti liderine intisaplıdır. Kimisi Marx'a, kimisi Lenin'e, en berbadı da nefsine uşaktır. O intisaptır o işte. Biattır o. Biatsız insan yoktur.
Eyvallah.
Allah ve Resulüne biat edenler diye ayeti kerimede ayrılmasının sebebi başka biat edenleri içine almamasıdır. Allah ve Resulüne biat edenler şöyle şöyledir denilince orada onu tercih edenler manasına gelir. Özetlersek Padişah Cariye hikayesi herhalde
bir aramız var hocam.
Evet. Padişah Cariye hikayesi henüz fıtratını bozmamış insanı anlatır. Dolayısıyla burada normal şartlar altındaki günahıyla sevabıyla bir insan profilini ve genel insan profilini görebiliriz. Zaten ondan sonra taklit, şirk ve küfre girecek Hazreti Pir.
Eyvallah.
Yani müzmin hastalık, kronik hastalığı olanlara tedavi içinde ayrı kıssalara girecek ve aça aça Hazreti insana işaret edecek.
Eyvallah. Efendim aradan sonra inşallah Padişah Cariye kıssasına devam edeceğiz. Ama bu eğitimle alakalı az evvel hocamızın düştüğü notu da şöyle belki arada tefekküre vesile olur. Dünyada yaşadığımız şu dünya şartlarında dahi bir toplumu ya da bir milleti ortadan kaldırmak için en başta eğitimiyle oynanıyor. Hani birçok işgal edilmiş, sömürülmüş yere baktığımız aynen zaman eğitim sistemlerine müdahale olmuş ya da doğru eğitim verilmemesi için özel bir çaba gösterilmiş. İnşallah o eğitilmenin, o eğitilmeyle beraber gelen özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu da beyitler şerh edilirken böyle yavaş yavaş tekrar göreceğiz, yaşayacağız hep beraber kısa bir aradan sonra. Kıymetli seyircilerimiz, Mesnevi ile İlahi Aşk'ta ekranlarını yeni açanlar TV.net ekranlarındayız. Mesnevi-i Manevi'de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bizlere Padişah Cariye hikayesini anlatmakta ve o kıssa, o hikayede şerh edilmekte programımızda. Hocam böyle bir hafta ara vermiştik. Aslında arada vermemiştik ama şöyle özel bir bölüm girmişti. Ondan evvel Padişah Cariye kıssasında hekimin cariyeyle buluşması mevzuundaydık herhalde seyircilerimiz de notlarına baktıklarında
hekimin
fark etmiş.
Hekimin cariyeyle buluşması değil artık hekime emanet edildi cariye.
Eyvallah.
Saraydan çıkartıldı. Hekime padişah efendim yani sultan selahiyeti de verdi. Buyurun dedi ve nabzını tutarak cariyeyle sohbete başladı. Yani akıl, aklıma at, kalbi selime kendisini teslim etti. Ben bu nefisle alakalı olarak, çünkü nefis de kendisini bana benzetiyor. Ben kendimi nefisten göstereceğim. Benim vitrinim nefis. Nefis aynı zamanda çok nefis. Yani Allah Teala bize bu bedeni leş diye vermedi, kötü diye vermedi. Her kılımıza kadar kıymetli bizim. Yani. Fakat yerinde kullanılmadığı zaman berbat oluyor. Hani nasıl 3 sene evvel diyecek şimdi bak çok kızacak seyirciler. Ama ben bunu patlıyorum televizyonlarda falan bir şey seyrederken. Yani burada tarafsız kalamıyorum kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Mesela diyorlar ki eskiden siz Esed'le çok iyiydiniz. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Hani iyiydiniz. Ne olduğu belli. Yani bir adam çocukluktan bir arkadaşı eroine başladığında, affedersin adam vurmaya başladığında ne oldu? Hadi arkadaştınız denmez ki. O huyunu değiştirdi. Tabii ki arkadaş kalınmayacak. Ama huyunu değiştirdikten sonra niye gidip sen onu destekliyorsun? Esas size ne oldu diye sorarlar. Bunu söylemesem patlayacağım. Siyasetle işim yok ama. Esed için söylüyorlar. Sayın Başbakan'ın efendim gidip de eskiden ne oldu kol kolaydınız abi diyordu. Namussuz çıktı. İhanet etti. Ne olacak şimdi? Eskiden iyi diye ben sene sonuna kadar taşıyacak mıyım? Karı koca aşık oluyor da ayrılıyorlar be. Yani bu laf mı Allah'ını seversin? Tuhaf tuhaf laflar. Yani beyinsiz insanları mı acaba konuşuyorlar? Onu anlamak lazım yani. Sıfır zeka, böyle hiç beyin olmayan insanlar mı olduğunu düşünüyorlar acaba? Nasıl bu kadar rahat konuşuyorlar? Bu kadar az proteinle O kafayı çalıştırmaya çalışıyorlar. Hayret edilecek bir şey. Kusura bakmayın, ben bunu söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü Suriye canımızı yakıyor bizim. Kalbimizi yakıyor. Ve burada bunun üzerine tuz biber eken insanlar var. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Bu ümmetin dinsizlerinden de muhafaza eylesin. Dindar gibi görünen, hakkı savunup, halkı hakka şikayet edip, haksız yere, Allahsız yere Allah'ı ve hakkı savunanları şerrinden Allah bizi muhafaza eylesin. Şimdi padişah cariye hikayesinde aslında ne oldu? Burada padişah aklıma attı. Cariye nefisti. Nefis hastalandı. Bir hastalığa tutuldu. Fakat teşhis koyulamıyor. Ruh burada çaresiz kaldı. Ne yaptı? Kalbi Selim'den imdat istedi. Kalbi Selim burada hekim. Hakiki hekim. O hakiki hekim devreye girdi. Salimen ruhtan gelen bir emanetle. Dikkat edersen cariye çağırmadı tabibi. Ruh ağladı. Ruh izini sürdü. Yani anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ama ne buldu en sonunda? Kendini efendim teslim edebilecek bir kalbi selim buldu. O kalbi selime de nefsi emanet etti. Dedi ki sen bunun üstesinden gelirsin. Çünkü sen imanın muhatabı olan kalpsin. Sen nurlara mazhar olan kalpsin. Sen nuru Muhammedi taşımaktasın. Sen yegane ihlasın ve güzelliklerin menbaı nazargah-ı ilahisin. Sana nazar eder. Biz senden sonra alırız alacağımızı. Dedi ve nefse bıraktı kalbi selim. Kalbi selim hem nefse yakınlığıyla hem ruha yakınlığıyla tam orta yerde, ikisini birden de kalbederek, ruhu daha yükselterek, nefsi de ona ayak uyduracak şekilde tedaviye başladı. Tedavi için teşhis lazım. Teşhis içinde nefsin nereden kaynaklandığını, vehim, evham mı, havatır mı, hangi hislerden dolayı hasta olmuş, bunu araştırmaya başladı.
Eyvallah.
Memleketlerden bahsediyordu. 3-2 haftadır çok şey yaptığımız için biraz hızlı geçelim. 130. beyte gelmiş olalım. Memleket memleket, hane hane başından geçenlere anlattı. Lakin ne nabzın atışı değişti, ne de yüzü sarardı. Evet. Evet. Burada hani güzellik olsun diyorum. Ruh geçt zert diyor ya. Zert, zerde diyoruz ya biz. Sarı tatlı.
Eyvallah hocam.
İşte zerdeçalla falan yapıldığından dolayı. Ruh geçt zert. Ruh yanak demek. Veya yüz manasında da yanaktan yüze de işaret vardır. Yani bir kısmını zikrederek tamamını kastetmek vardır. Yanağı sararmadı hiç, değişmedi. Sararmak zert, zerde dediğimiz şey işte.
Eyvallah.
Sarı renkli olan tatlı. Hani böyle ufak kelimelerle bile Farsça'ya, bizim eski lisanımıza aşinalık peyda eder diye söylüyoruz. Evet. Ondan sonra ne oldu? Daha evvel hane hane anlattığı halde hiçbir şey olmazken Semerkant'tan bahsedilince, Semerkant ismi geçince birden cariyenin nabzında değişiklik oldu. Aniden hızlandı nabzı, soldu yüz, hem Semerkant'tan ederken tam da söz. Ahmet Beti Şahin hocamızın tercümesidir. Cariyenin tabi ve zararsız halde seyreden nabzı, atışı, hekimin Semerkantlı birinden, Semerkant'ta benim bir tanıdığım vardı deyince birden kızarıp bozarmaya, rengi ruhsarı değişmeye, nabzı değişmeye başlıyor. Semerkant'tan bahis açılınca hareketi birden arttı. Cariyenin yüzü kızarıp sararıp sararmaya başladı. Çünkü kız, hemen burada konuyu veriyor. Zerger fert şüt. Zerger fert şüt. Fert fert işte kişi demek. İdi. Zergerde zer altın. Kuyumcu olan bir kişiydi çünkü. Semerkantlı bir kişiydi. Cariyenin sevdalı oldu. Semerkant ismi geçince de hemen cariyenin nabzı değişti. Peki bunu ileride neler, yani bu kıssada ne anladığımıza dair belki analizini sonra yaparız. Biraz okuyalım.
Buyurunuz hocam.
Hekim hasta cariyenin tavrından bu sırrı anlamış ve böylece hastalığın aslını ve sebebini bulmuş oldu. Yani nereden kaynaklandığını anlayınca artık ne oldu? Tedavi de mümkün hale bir şekilde geldi. Şimdi şunu unutmamak lazım. Yok, devam ediyor. Kıssayı bitirelim. Yani cariyenin beyanı kısmını bitirelim. Evet. Goft kuyi o kudames der güzer. Berseri pul gofti kuyi gatfer. Diyor ki hekim, hiç böyle şey yapmadan, onu da fazla ürkütmeden. Allah Allah diyor, Semerkant'ta senin tanıdığın kişi nerededir acaba? Semti nerededir? O da diyor ki köprünün üst başında Gatfer denilen bir mevki vardır. Gatfer'dedir. Gatfer olarak yazılıyor. Aslında zaten sizler ekranda görüyorsunuz kıymetli seyircilerimiz. Hekim cariye diyor ki hastalığının ne olduğunu anladım, merak etme. Çünkü bunları anlatırken de yine cariye hem detayları unutmamış. Bak, semtini hatırlıyor. Hayal meyal hatırlamıyor. Mahallesine kadar hatırlıyor.
Eyvallah.
Köprünün üst başında, köprünün giriş kısmında Gafter Mahallesi'nde diyor. He. Cariyenin zihninde, dimağında dipdiri durmakta bu sevda. Bir yere gitmemiş. Pörsümemiş. Kaybolmamış. Dolayısıyla kaybolmayan hayaller ve kaybolmayan vehimler insanı asıl hayattan koparır. Şizofren bunlara bir örnektir. Artık o sanrıları, binlenmeleri falan alenen görmeye başlar. O onda çok canlıdır. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani bunu kabul ettiği takdirde hastalığı da kabul etmiş olur. Onu kabul etmemekle ancak işin içinden kurtulur. Vehimler de öyledir. Mesela bir insanın hatıralarında belli şeyler taptaze ise, diyelim ki bu hepimizin hayatında vardır. Ben kendimden misal vermeyeyim. Tanıdıklarım bazı insanlardan misal vereyim. Mesela evde bir kere kapalı kalmıştır. Veya bir komşusunun çocuğu evde kapalı kaldı diye tek başınayken ölmüştür. Bu o kadar derin onda bir şey yapar ki, çocuğu evde kapalı kalmaması ve yalnız kalmaması için çıldıracak noktaya gelebilir. Bir tanıdığı affedersiniz, Allah muhafaza, balkondan düşmüştür çocuğu. Çocuğu da balkondan düşecekti. O onda hatırası terütavüz olduğu için çocuğu da balkondan düşecek diye pencereleri kapatır, binlenmeler yapar, özel kilitler yapar. Aman şey olmasın, pencereye gitmesin. Mesela çocuğunu okula gönderir, trafiğe gönderir. Başka çok daha tehlikeli işler yaptırır, paraşüte verir, balkona çıkmasın der. Vehim böyle bir şeydir işte.
Eyvallah.
Vehim, bir adam nerede olursa olsun onu şey yapar. Hangi makamda olursa olsun, bu komutan da olabilir, bir cemaatin başı da olabilir. Mesela bir komutan olur, evham yapar. Hep beni devirmeye çalışıyorlar. Hep başkaları da baş olmaya çalışıyor. Bu hastalıktır mesela. İstediği kadar kamil olsun, bu hastalık olabilir. Mesela bazılarda casus takıntısı vardır. Ben bilirim mesela öyle bazı arkadaşları. Hep sorarlar, hocam sen buraya da çıkıyorsun, oraya da çıkıyorsun, casus musun? İstihbarat mısın bana? Hastalıktır onlar da artık. Takıntı haline gelmiştir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Şimdi bunlar dünya hayatında tespit edilebilecek takıntılardır. Mesela sözü buraya getireceğim. Aa, Mustafa mı? Ya onun işte balkon takıntısı var. O yüzden çocuğunun bu hususuna çok dikkat eder. Aman onun mikrop takıntısı var. Bu takıntılar belli eder. Neden? Vitrine çünkü aynen yansıyor. Fakat Hazreti Pir bundan 10-15 beyt evvel ne dedi? Ayağına diken batsa, o parmağına batan dikeni dizine kadar kaldırır. Olduğu yerden daha önemli bir konuma getirir.
Eyvallah.
Ağzınla, en üst seni temsil eden efendim çehrenle, o tabanı birbirine alakadar kılarak, tükürüğünü bile oraya sürerek ne yaparsın? Batan dikeni çıkartmaya çalışırsın. Fakat insanın kalbine batmış, masivadan bir diken gelmişse, Allah'la arasındaki muhabbeti bitirmişse, Allah'a yol bulamaz hale gelmişse, heva hevesle ruhuna gidememişse, hatta daha kötüsü ruhunu da heva hevese satmışsa, kalbini hiç dinlememişse, bu insan hastadır. İstediği kadar bu alemde şirketleri olsun, arabaları olsun, etrafında insan olsun, hastadır. Hastadır, hastadır.
Hocam orada da yine aynı şey oluyor mu? Yani tıpkı ayağa diken batması gibi bu hastalığa tutulmuş kişiye de, yani o hastalığın olduğu yer zemin ya da zeminin altı dersek, bir mürşidi kamil onun derdi için onun yanına eğilip onun ondaki dikeni, ondaki hastalığı tedavi etmeye çalışmıyor mu?
Yani Allah ilminizi mübarek etsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Fukaraya mürşit vasıflı olan insanların, fukaraya yani zengine, sosyeteye falan filan değil, böyle kendi fukarasına kahrule konuşup başka başka yerlerde dinsiz, imansız kişilere şirin görünenler değil, hakiki şekilde ilgilenen insanlara baktığınızda aynı Efendimizin yanı gibidir. Hep yanında fakir fukara vardır.
Eyvallah.
İnsanların derdi vardır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dertli insanlar vardır. Yanındaki zenginler de her şeylerini feda edip onun yanında fukara olmaya özenecek kadar Efendimizin fukarayla ilgisi vardır. Neden? Çünkü bu vücut, bu re'si Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmeti Muhammed'in başı, bu taban sayesinde durmaktadır. Günahkar da olsa bu ümmettir bunun muhatabı. O yüzden onlarla ilgilenmek lazımdır. Evet, birçok insan için halk arasına çıkmak züldür. Sözüm ona, bazı aydınlarımız halkla hiç şey yapmazlar, muarefe etmezler. Ben biliyorum mesela, yok biz Ramazan'ı size bıraktık. Ben çok öyle halkla şey değil, biraz daha benim ilmim elit, bilgim yüksek. Kusura bakma, eğer o ilim, bahsettiğin ilim şu senin bahsettiğin halkta olması lazım gereken bir ilimse, sen bunu ne kadar yaygın yapabilirsen o kadar yapman lazım.
Eyvallah.
Kendi kabiliyetine göre. Bu halkı alakadar etmeyen bir ilimse hiç çıkmaman lazım. Sadece kendin meşgul olman lazım. Burada mürşit vasıflı insanların ve Allah rızası için dini anlatmaya çalışan insanların, hocalarımızın, vaizlerimizin, imamlarımızın, müftülerimizin aslında halkıyla, insanıyla uğraşması ve ilim olarak da birçok konuda, konu olarak da kendisinden çok daha az seviyede olmasına rağmen eğilip ilgilenmesinin sebebi şudur. Bir vücuttur. Bu taban üzerinde yürüyecektir bu ilim. O halka muhtaçtır. Cemaat olmazsa imama hiçbir şey yapamazlar. İmamlık da müezzinlik de para etmez. Cemaat olduğu için önemlidir bu. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Evet. Dolayısıyla nefis asla ruhla kıyaslanmaz. Ruh esastır. Ruh asla kalple kıyas, kalp esastır. Kalbinde iman. Zaten kalbe ruh, ruha kalp diyenler olmuş. Akıl. Fakat neticede Allah bizi ruh, ceset, kalp, akıl beraber yapmış mı? Evet. Hepsi önemlidir. Hepsinin nereden teşhisi konulması gerekiyorsa teşhisi konulmalı. Tedavi ise tedavi, terbiye ise terbiye, aynı şekilde ilgilenmelidir.
Eyvallah.
Emanettir yani. İnsanın bu dünyadaki geliş ve gidişindeki yegane murat emanettir. Emanete riayet için biz bu dünyadayız.
Bize emanet edilen
hepsi giriyor işte.
Hepsi.
Neden? Nefsinden de onu bulabilirsin. Nefsinin bir sıfatını terk ederek de onu bulabilirsin. Ruhunun peşinden giderek de o emanete sahip çıkabilirsin. İlle de şunu yaparak demiyor ki Hazreti
Ama abi. Bütün nazargah o kalbi selim orada hocam. Yani ona hep nazar edilmiş, ona iltifat edilmiş.
Burada program yapılıyor ama, burası merkez olabilir ama aşağıdaki kademe olmasa, giriş kapısındaki güvenlik olmasa, park yeri bile olmasa siz burada rahat program yapamazsınız. Hepsi birbiriyle ilişikli. Yani tecrit edemezsiniz.
Eyvallah.
Nefsinizi tezkiye edebilirsiniz. Nefsinizi tecrit edemezsiniz. Allah ona müsaade etmemiş. Bu sözü lütfen altını çiziyorum. Nefsinizi tecrit edemezsiniz. Nefsinizi tezkiye edersiniz. Nefsi parlatırsınız, ruh ve kalp oradan kendisini gösterir. Tecrit soyamazsınız, atamazsınız.
Yani oruç gibi ya da işte ibadet etmek gibi, sabır gibi şeyler
yani
sadece...
Yani insan hıyar gibi değildir. Kabuğunu soyup atamazsınız. İnsanın kabuğu da işe yarar. Kabukta kalan insanın hıyar kadar değeri yoktur. Ayrı mesele. Fakat Allah bize verdiği her şey hususunda emanetinden soracaktır.
Nefis de dahil mi hocam?
Allah Allah. Nefisten başka ne var? Meratip bile nefiste anlatılıyor. Eyvallah. Her şeyin diyoruz. Her şeyin. Her şeyin haddi hesabı sorulacak. Eyvallah. Göz açıp kapamanın bile diyorlar. İşte o yüzden tek tek gözle, kulakla, kurak, bulun, boğazla, dahiliyeyle falan filan uğraşacağımıza bir kere bir genel yapı olarak sahatli yaşam diyorlar ya. O hayata bakmamız lazım. Uzatmayalım, bak okuyamıyoruz ki Mustafa'cığım yani. Estağfurullah. Ondan sonra millet bana sayıyor, döküyor. Şuradan açıldı söz. Cariyenin, yani nefsin bu heva hevesi, bu takıntısı olduğu kişi nefiste çöreklenmiş, oturmuş duruyor. Hiçbir yere kıpırdamıyor. Bu böyle ruha yar olmaz. Ruhun koştuğu menzillere bu nefis gitmez. Hep arkadan çeker. Arkadan çekince ne olur? Ruhta hasta olmaya başlar. Sıhhatli bir adamsınız siz. Topallayan bir adamın koluna girin bakalım. 100 metre yürüyün, beliniz ağrır. Çünkü siz kendi yükünüzü taşımak için iyi şey yapılmışsınızdır. Böyle büyük taşımaya müsait değildir vücudunuz. Onun doğru taşıma şekli vardır. Ruh kendisini gösterecek nefisten. Nefse hepsi talip. Şeytan da, ruh da, kalp de. Hepsi nefse talip. Kalbin nefse talip oluşu ruha git demek için. Ruha gönderiyor, lojistik destek yapıyor. Ruh nefse muhtaç kendini göstermek için. Ona binek lazım. Bu ayaklarla gidemiyor. Nereye? Miraca. Nereye giderse gitsin. Ruh şu anda nefse bağlı kalmış. Ayrılamıyor ondan. Ona da nefis lazım. Nefis de ruhtan uzak bir yere bağlanırsa, bir buradan çek, bir oradan çek. Hadi bakalım çıkacak çatışma. Bugün sen galip gelsen, eninde sonunda yorulacaksın. Biraz gevşettiğinde o seni hop diye eskisinden daha geriye çekecek. Nasıl olacak? Nefsi terbiye etmek lazım.
Eyvallah.
Zaten Hazreti Pir de burada kendi mektebini anlatmış oluyor. Hazreti Pir ruhla nefsi tedavi eden tarikat mektebine mensuptur. Bazı tarikatlarda sadece ruh terbiye edilir. Nefsi hiç göstermez. Bakma bakma, orada bir şey yok derler. Hiç göstermezler. Bazı tariklerde nefsi de ruhu göstere göstere göstere göstere gider. Bulanır. Günaha düşer. Yere sürünür. Ucup gelir. Haset gelir. Nefsin hastalığından bulaşır. Ama sonra ikisini beraber öyle bir dengeye sokar ki sıkıysa bakalım onu düşür.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah. Hocam müsaadenizle bir aramız var şimdi. Kısa bir ara verelim sonra.
Ne ara araya?
Sonra inşallah beyitlere devam edelim.
O zaman şunu söyleyelim. Hekim cariyeye dedi ki artık üzülme. Nereden kaynaklandığını bulduk. Sen merak etme. Bu hastalıktan çarçabuk kurtulacaksın. Mutlu ol candan, güven artık bana. Çıktı yağmurdan çimenler meydana. Artık şu anda yağmur yağmış ve otları bitirmiş gibi kabul et. Üzülme kızım. Artık düzelecek iş. Ve ondan sonra da Hazreti Bir, senin üzülmene gerek yok. Cariye'ye söylüyor hekim. Senin yerine gamını, kederini ben düşüneceğim. Çaresine bakacağım. Benim sana olan şefkatim bir babanın evladına duyduğu şefkatten daha da fazladır diyerek bu 137. beyit tamam olmuş oluyor.
Eyvallah. Efendim az sonra huzurlarınızda olacağız. mesnevi@tvnet.tv.tr mail adresimizi hatırlatıp hemen bir ara verelim. Kıymetli seyircilerimiz Padişah Cariye kıssasına Mesnevi ile İlahi Aşk programında devam ediyoruz. Hocam eğitim diye ara vermiştik. Daha sonra da bu nefsi ve nefsin de o hesap verilecekler listesinin içerisinde olduğunu da az evvel sizden dinledik. Yani hepsinden mesulüz biz insan olarak ve dolayısıyla da bu mesuliyetimizle bir terbiye yolundayız.
Yani üstadım fena oturdu herhalde bu işinize. Bunu
eyvallah.
Bayağı dertli gördüm sizi. Biz halbuki orayı geçtik aslında. Yani üzülmeyin inşallah Allah kendisi emaneti verdiği için emaneti sahibine teslim edersek fazla biz taşıyacağız derken haktan farklı, haktan uzak, hakça taşımaktan vazgeçersek zaten kılımızı bile taşıyamayız. Ama hakla beraber olursak kafı yüklesinler sırtımızı Allah'ın izniyle taşırız. Hakla hilkatteki olan özelliği görmek ve insanın kendisini tanımasıyla alakalı seyri seferimize devam edelim.
Eyvallah.
Burada 137. beyitte Bertu men müşfikterem esat peder diye Farsçasında okumadığımız için Farsçasını benim sana duyduğum şefkat ey kızım diyor yani cariyeye padişah hakim üzülme artık ben senin yerine gamlanırım. Gamı da ben çekerim. Neden? Çünkü biz diyor senin için babadan daha şefkatli, kat be kat şefkatli dedik ama metinde 100 kat, bir babadan 100 kat daha şefkatliyiz. Sana biz merak etmeyin diyor. Şimdi bunu daha evvel anlatmıştık. Üçüncü olur anlatırsak. Anlatmayalım o yüzden. Sadece bir cümleyle hatırlatalım. En merhametli, merhametlilerin merhametlisi. Merhameti veren ve cümle mahlukattaki merhametin sahibi, menbaı Hazreti Allah'tır. Allah Teala'dan sonra mahlukat içerisinde en merhametli Efendimiz Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü peygamberler en merhametlilerdir. Efendimiz ise peygamberlerin en merhametlisidir. Zaten öyle bir rahmet, öyle bir merhamet sahibidir ki bırak insanlığı bütün alemlere rahmetellil alemin olarak gönderilmiştir. Sonra peygamberler gelir. Sonra peygamberlerin ehilleri gelir. Sıddıkları gelir. Sonra da veliler gelir. En merhametli. Sonra da anneler gelir. Peki burada babayı niye anlatıyor? Babanın şöyle bir durumu var. Bir kere normalde hanımların merhametli ve şefkatli olduğu söylenir ama bir de babanın kendi iç aleminde evlat acısı çok derin yer eder. Evladını ahirette göndermiş olanlar varsa çok iyi bilirler. Allah hayırlısını nasip eylesin çocuklarımıza. Hayırlı ömür ihsan eylesin. Tabii ecel gelecek ama sırayla olunca güzel oluyor. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Amin. Ciğeri delinir demiştik. Daha evvel söyledik. Bir baba çocuğunu kaybettiğinde ciğeri delinir demiştik ya. Programda söylemiştik bunu. Burada da buyuruyor ki merak etme. Ben seni bir babaya nasıl hani bir evladı kaybetmek bu kadar eza acı verir. Ben senin için bu kadar dertlenmekteyim. Aynı zamanda kalbin merhamet menbaı olduğunu, nurlanmış bir kalbin nasıl merhametle bu işi çözdü. Yani katılık vesaireden ziyade şefkatle işi çözdüğünü gösteriyor. Aşkla işi çözüyor yani. Şimdi aynı zamanda bendeniz bu beyitte daha evvel fark etmediğim bir şeyi fark ettim. Bugün programa çıkmazdan evvel mütalaa ederken bu beyitte şöyle bir şey canlandı zihnimde. Bir yerde görmedim. O yüzden ille de doğrudur demiyorum. Ama hani böyle bazen durumu çok ağır böyle bir şeyler yaşayan o yaşadığı hadiseleri o an yaşayıp da travma hali şok hali falan yaşayan hastalar olur ya ne yaparlar ona hekimler? Ne yaparlar? Hemen bir müsekkin verirler. Ya bir şey yuttururlar.
Eyvallah.
Ya da damardan bir şey zerk ederler değil mi?
Sakinleştirir.
Sakinleştiriverirler. Burada da aşk menbaı cariyeye muhabbet ve şefakatini zerk ediyor. Üzülme diyor. Ben senin yerine gamlanırım. Sen böyle huzursuz olma şimdi. Sıkıntıya düşme. Bundan sonra senin yükünü ben çekeceğim diyerek onu ikna ediyor. Yani ne yapıyor? Nefsi teskin ediyor. Vay sen bunları nasıl yaparsın? Yürü git. Allah senin belanı vermesin. Zaten sen rezil bir şeysin. Bizi de bu kadar meşgul ettin. Bu nurla dolmayan, muhabbeti olmayan, merhametle, feyizle terbiye olmayan bir kalbin ah etmesi, vah etmesidir. Şefakati, merhameti ve nur-i ilahiyi hazmeden bir kalp, o yüzden ona kalbi selim diyoruz. O kalp ver yansın etmez, kabahat bulmaz. Üzülme. Ben varım, sen benimle irtibatın olduğu müddetçe ben seni üzmem. Seni çaresiz bırakmam. Anlatabildim mi?
Estağfurullah.
Cariye ile hekimin konuşmasını böyle anlayalım. Eyvallah. Evet. Şimdi burada Hazreti Pir cariyeye, yani aslında hekim. Hekim söylüyor ama aslında Hazreti Pir demek lazım. 138. beytte diyecek ki sırrını kimseye söyleme. Fakat gelin bundan evvel şöyle bir şey yapalım. Neden Semerkant?
Eyvallah hocam. Neden Semerkant?
Neden Semerkant diye bahis geçti? Yani Semerkant'ta bir şey. Şimdi bu olmuş bir hadise midir? O yüzden mi mahallesine, mekanına kadar Hazreti Pir anlatıyor? Peki olmuş bir hadise ise biz bunu başka yerlerden, kaynaklardan nerede buluruz? Yok, bu olmuş bir hadise değil. Yani en azından iştihar etmemiş, şöhreti yok. Belki halk arasında anlatılıyor. Peki niye Semerkant? Yani Hazreti Pir bir şehirde demiyor da niye isim veriyor? Şimdi burada Semerkant'ın yapısına bakmak lazım. Semerkant tarih boyunca bazı her şehir gibi, her yerleşik ve müreffeh hayat sürülen bölgeler gibi bazı talihli olduğu anlar ve talihsiz olduğu anlar yaşamıştır. Semerkant çok göze gönle hitap eden, çok zengin hem tarım ürünleriyle hem zinetiyle çok meşhur bir krallığın bulunduğu yer, merkez. Savaşlarla beraber gözden düşüyor, tarumar oluyor ve bu krallığı yıkan kişiler de eski krallıkla beraber anılmasın diye onun başkentini değiştiriyor. Başka bir yere başkent kuruyor ki hani biz ayrı ise bizi eskiyle karıştırmayın demek için başkenti şey yapıyor ve tarihte buna benzer şeyler de yaşanmıştır. Böyle yabancı devletler tarihinde görüyoruz bunu. Mesela daha evvel o eski başkentle ve eski devletle irtibatı yüksek olan, konumu çok iyi olan şehirler kasaba haline getiriliyor. Köy yapılıyor. Köyler de şehir ilan ediliyor.
Eyvallah.
Yani bakıyorsun mesela 600 senedir, 700 senedir şehir belediyesi var, sancak olmuş. Cezalandırıyor onu. Gidiyor o sancağı alıyor, onun köyü korumundaki bir yere veriyor. Bundan sonra sensin şehir diyor. Benim sancağım sensin, o da köy diyor. Nüfusu bile onun onda biri kadar. Yani şehir, yeri verilen kişi. Cezalandırma yapıyor yani. Cezalandırma yapıyor. İntikam alıyor kendince. O soydan alıyor, o yerden alıyor, o isimden alıyor. Tahammül edemiyor hiçbir şekilde. Şimdi burada da Semerkant bu talihsizliği yaşamış. Evvelce merkez konumundayken tahrip edilmiş. Tahrip edildikten sonra alın siz buradan bize caka satıyordunuz. Rezil kepaze olun diyerek de hani bir nevi belediye bilmem ne olarak ihmal edilmesi gibi. Her şey de ihmal edilmiş. Adam bile gönderilmiyormuş. Asker bile gönderilmiyormuş. Memur yok. Uzatmayacağım sözü. Şöyle bir tablo çıkmış Semerkant'ta. Şimdi burada Semerkant diye zikredilmesinin o halde bir sebebi şu olabilir. Çok müreffeh zamanlarını hatırlarsak çok zenginlik, altının, gümüşün efendim birçok açıdan elit sayılabilecek insanların bulunduğu bir yer. Bu neye benziyor? Gösterişli bir nefse emmareye çok benziyor. Çok renk var üzerinde böyle. Acayip yani şafşatalı. Çok renkli. Niye benziyor? Tam da nefsi emmareye benziyor. Ne? Her türlü şey. Çünkü çarşı pazara çıkmak bile laneti celbeder. Orada niye duruyor insanlar? Maddi bir şey almak için. O neye geldi? Madde kazanmak için. Allah zikri yapılmadan çarşı bile dolaşılmaz. Efendimiz'in hadis-i şerifi var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Alışverişe gidenler için söylüyorum. Bak işte Recep ayındayız. Çarşıya çıkıldığında bunu 10 kere okumak sünnet-i seniyedir. Ve nazarlarını muhafaza etmek. Maalesef semt pazarlarında vesairesinde Allah affetsin. Millet birbirini görmek için gidenler var. Ve buradan da sesleniyorum kardeşlerime. Pazarcılık zor bir meslektir. Ben tezgahtarlık yaptım. Biraz komik ama ilk sattığım şey de hurma. Hırkaşerif'te hurma sattım ben İstanbul'un göbeğinde. İlk ticaretim odur yani. İlk ticaretim hurma satışıdır benim. Tuhaf bir şey. Hurma Bağdat, hurma Bağdat diye bağırırdık Hırkaşerif'te. Ondan sonra. Sonra naylon torba, poşet falan satmıştım. Ya yani tezgahtarlığın başka şeylerini de gördüm. Yardımcılık zor iştir pazarcılık. Ama kardeşlerime sesleniyorum. Paranızın helal olabilmesi için. Mesela benim tanıdığım çok çok güzel pazarcılar vardır. Hanımına, kızına konuşurken fevkalade vakarlıdır. Terbiyeli konuşur. Lakayt konuşmaz. Birbirlerine laf atarak "Ay ne oldu? Ayşe kaça geliyor mu?" falan filan demez. Çünkü o bilir. Yani yanındaki adama konuşuyormuş gibi yaparken oradaki başka bir insana laf atılıyor olabilir. Kesinlikle bunlara müsaade edilmemeli. Helal para harama dönüştürülmemeli.
Eyvallah.
Ve pazara gidildiğinde de la ilahe illallah vahdehu la şerike le tesbihi yapılmalı. Bir de söyleyeceğim, beğenmeyecekler, kızacaklar. Ama Gönenli hocam söylerdi bunu. Gönenli Mehmet Efendi. Bak derdi, söyleyin hanımlarınıza, çocuklarınıza, kızlarınıza. Pazara gittiklerinde, çok özür dilerim söylüyorum. Hanımca konuşarak, biraz da kırtarak esnafla konuşmasınlar. Ay şuradan domates alabilir miyim? Buradan da ay şunları koyma sakın. Evde böyle mi konuşuyorsun kocanın? Yok, konuşmuyorsun. Heh, tam yobaz olduk şimdi değil mi? Hakikat bu ama.
Eyvallah.
Sonra bunu biz söylemiyoruz. Bak kıyamet kadar dizi yapılıyor. Falanca yerde gördüm iyi bir elektrik aldım diyor. Yani sen kablonu böyle açarsan çanak gibi elektrik de alırsın, hava da alırsın, rüzgar da alırsın. Şuradan ben ay ne olur ne olur yalvarıyor. Eriyor adam da diyor ki bacım kurban olayım diyor ne istersen şey. Bu iş mi? Bu tavır mı? Hiçbir zaman değil. Dışarıda nezaket gösteriyoruz biz. İçeride nezaket lazım. Şuradan verir misiniz? Böyle böyle olur mu? Çok kibar konuşmak istiyorsan çocuğuna kibar konuş. Suyu getirir misin yavrucuğum? Hadi Allah razı olsun de. Sevaptır. Her sözüne sadakadır. O getirirken gülerek gider sadakadır. Dışarıda öyle değil. Dışarıda öyle olmayacak. Resmi olacak. Kusura bakmasın kimse. Ama bu şeriattır.
Eyvallah.
Biz el iyisiyiz. Bitiyor mu ne oluyor?
Hocam.
Yok yok yok ben eyvallah. İptal ediyorum. Tam sustum.
Estağfurullah.
Semerkant'a benzetilmesindeki bir sebep de şudur. Memur falan gönderilmediği altyapı hizmetleri, belediye hizmetleri de yapılmadığı için Semerkant'ta burayı haydutlar kendilerine mesken edinmişlerdir. Ne kadar ayyaş, züppe demeyeyim, serseri eşkıya varsa mal bölüşmek için, çetelerini kurmak için, efendim derin devletlerini idare etmek için burayı seçmişler. Semerkant'ı seçmişler. İşte bu yüzden de bu yönüyle de ne kadar çöreklenmiş eşkıya varsa hepsi nefsi emmarededir. Semerkant'ta nefsi emmare arasında bir ilişki vardır. Nefis, nefsi emmarenin bir güzeline, nefsi emmarenin bir sıfatına takılı kalırsa hikayede anlatılan cariye gibi hasta düşer. Esas güzel hayat sürebileceği yerden yere bile gelse mutlu olamaz. Hep o kaşıntıyı, huzursuzluğu, vehmi hisseder. Bu sözlerle bitirelim. Eyvallah. Size bir şey söyleyeceksiniz galiba.
Eyvallah hocam teşekkür ederiz. Keşkül sayısının fırsat olmamıştı daha belki programlarda sizlere arz etmeye. Efendim çok mühim bir sayısı çıktı. Keşkül sayısı Efendimiz ayırmış kapak konusunu. Şöyle arz edeyim sizlere müsaadenizle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kutlu doğumu vesilesiyle, kutlu doğum haftası vesilesiyle de hem içerisinde çok kıymetli yazılar, hatlar, makaleler, araştırma dosyaları var. hem Peygamber Efendimiz'e o muhabbeti tazelemek hem de salavat getirmeye vesile olması için Keşkül Dergisi'nin üslubunu zaten tanıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Bu sayısını da sizlere arz etmiş olalım.
Efendim bu sayıyı bakın bendeniz ısrar ediyorum ama bu sayıyı muhakkak alsınlar.
Eyvallah.
Yani bu sayı zaten biz bunlar satıldığı zaman affedersiniz bize bir para gelmiyor. Hani bazı terbiyeden yoksun maalesef çok ilim bile okusalar maalesef adam olamamış insanlar bu hususta bize laf söylüyorlar ama ki kazansak da helaldir. Fakat biz bundan bir şey kazanmıyoruz. Yani şu anda Timaş Allah razı olsun kendilerine yükümüzü üzerimizden aldı. Borçtan bizi kurtardı götürüyor. Bu sayı ama bu sayı için çok muhabbetle hazırlandı. Yani 50 sene geçse yine bu dergi lazım olacak. Ben bu sayıyı eğer insanlarımız şu anda ikinci baskı yapıldı tüketemezlerse hakikaten çok üzüleceğim.
Eyvallah.
Bu kadar kolay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliklerine erişmek bu kadar lezzetli, bu kadar kaliteli bir şekilde bulmak şu an mümkün değil. Yani hakikaten iltifat etsinler. Bunu söylemek istiyorum.
Eyvallah. Efendim söz böylelikle nihayete ermiş olsun. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. İnşallah önümüzdeki hafta huzurlarınıza gelip Mesnevi ile ilahi aşk yolunda bu muhabbette buluşana değin. Hayırlı geceler, hayırlı haftalar, hayırlı günler.